Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altın Oluk Dergisi'nin Mayıs 2024 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak Profesör Doktor Süleyman Derin'in kaleme aldığı Yol Almanın Sırrı, Hakkı Tazim, Nefsi Tahkir başlıklı yazısını paylaşacağız. Tazim, ululamak, büyüklenmek demektir. İnsan Rabbini, onun emirlerini ve onun sevdiklerini tazim ettiği oranda maneviyat yolunda ilerler, bunun aksine nefsini, fani dünyayı ve menfaatlerini tazim ettiği, büyüklediği oranda seyru sülükten geri kalır. Gerçek tazim sadece dille değil, hem lisan hem de amelle olur. İmam Gazali Hazretleri Hakk'ı sadece dilleriyle tazim edenler hakkında şöyle der: Allahu Ekber, Allah her şeyden büyüktür dediğin zaman kalbin dilini yalanlamasın. Eğer gönlünde Allah Teala'dan büyük başka bir şey kabul ediyorsan, her ne kadar sözün doğru olsa bile Allah Teala senin yalancılığına şehadet eder. Eğer kendi arzu ve isteklerin Allah Teala'nın emirleri üzerine galebe çalmışsa, sen Allah'tan çok nefsine itaat ediyor ve nefsini ilah ittihaz ederek onu büyütmüş oluyorsun. O zaman senin Allahu Ekber sözün kuru bir laftan ibarettir. Eğer bu halden tövbe edilmez, Allah'tan mağfiret dilenmezse, insan Allah'ın affına erişemez ve durum cidden tehlikeli olur. Gazali'nin uyarısını yaptığı bu tehlikeli durum günümüzde tam olarak gerçekleşmiştir. Zira modern dünya kültürü dini değerlerin tahkir edildiği, bunun aksine egonun ve maddi zevklerin sınırsızca tazim edildiği bir hayat tarzını dikte etmektedir. Günümüzün maddeperest insanı, yaratıcıyı değil de dünya hayatını büyüklemekte, fani zevklere kul olmaktadır. Sufiler bu hususta insanları uyandırmak için pek çok eser kaleme almışlar. Özellikle kitabı Zühdler yazarak madde perestliğin zararlarından Müslümanları korumaya çalışmışlardır. İnsan yaratılış itibarıyla peşin zevkleri elde etmeye düşkün, menfaatini putlaştırmaya yatkın bir varlıktır. Manevi bir terbiye almadığında şu kısacık dünya için yapmayacağı şey yoktur. Böyle bir insan kolaylıkla Allah'a ve Resulüne karşı kibirlenir, ilahi emir ve yasakları keyfince çiğner. Halbuki Allah Celle Celaluhu mutlak olarak hiçbir şeye muhtaç olmadığı halde emirler ve yasaklar koymakta kullarına ikramda bulunmuştur. Öyleyse bu büyük nimete layıkıyla şükretmemiz, minnettarlık ve şükran duyguları içinde şeriatın hükümlerini yerine getirmek için çaba sarf etmemiz gerekir. Bu yaygın hastalığın çaresi, Rabbimizle ilgili marifetimizi artırmak, onu gözümüzde sonsuz şekilde büyütürken, nefsimizi de bir o kadar tahkir etmek ve küçük görmektir. Nitekim Rabbimiz kendi azametini ve nefsin hakir halini tefekkür etmemiz için şöyle buyurur: Kahrolası o insan ne kadar da nankördür. Allah onu hangi şeyden yarattı hiç düşünmez mi? Bir nutfeden, spermadan yarattı da ona en güzel surette şekil verdi. Sonra da ona yaşama ve kavrama yolunu kolaylaştırdı. Abese 17-20. Sufilere göre din yolunda ilerlemek ancak hakkın işlerini tazimle mümkün olur. Hakkı tazim etmenin bir başka tecellisi de onun yarattığı insanlara karşı hizmet ve ihtiramda görülür. Tasavvufun ikinci boyutuysa ibadullah'a, kullara layık olan şekilde tazim, saygı göstermek, kibirden uzak durmaktır. İnsani ilişkilerde olabildiğince kendimizi değil de muhatabımızı öncelemeli, bencillikten kaçınmalıyız. Bugün insanlar arası sıkıntılarda en büyük sebep, ferdin kendini başkalarından önemli görmesi, yani kibirlenmesi, muhatabını ise küçük görmesidir. Halbuki insan başkalarını büyük gördükçe büyür, kendini büyüttükçe de küçülür. Samimi mümin insanları incitmemeye gayret eder, velev ki bu insan gayrimüslim olsun. İmam Rabbani bu hususta şöyle der: İyi biliniz ki kalp, Allah Subhanehu'nun komşusudur. Onun mukaddes zatına kalpten daha yakın bir şey yoktur. O halde ister mümin olsun, ister asi olsun, kalbe eziyet etmekten sakınınız. Aman bundan uzak durun. Zira küfürden sonra kalbe eziyet etmek kadar Allah Teala'nın öfkesine sebep olan başka bir günah yoktur. Sufilerin benlik dedikleri kibir o kadar çirkin bir manevi hastalıktır ki, hadiste buyurulduğu üzere ondan bir zerresini bile üzerinde bulunduran cennete giremeyecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde bir zerre kibir bulunan cennete giremez buyurmuştur. İmam Gazali bu hadisi şu şekilde açıklar: Kibrin cennete girmeye engel olmasının sebebi, onun kulla bütün müminler arasında bir engel oluşturmasından dolayıdır. Zira kibirli insan büyüklenir, kendi için sevdiğini başkası için sevemez, kin, hiddet ve çekememezlik hastalıklarından kurtulamaz. Kimseden nasihat kabul etmediği gibi kimseye de samimi ve güzel nasihat edemez. Kibirli insan kibrini muhafaza edebilmek için her tür kötülüğe başvurmaktan kendini alamaz. Kendinde bulunan az bir güzel hasleti de böylece kaybeder. Bu hastalığın çaresi olarak mürşidler, müride onun kibrini kıracak işler yaptırırlar. Hüdayi Hazretleri, Halid-i Bağdadi Hazretleri gibi kadılık derecesinde büyük müftü olan zatlara, mürşidleri tuvalet temizliği yaptırmış, onlardaki kibri ve narsizmi bu şekilde tedavi etmiştir. Gerçekten de bugün ailelerin dağılması, akraba, komşuluk ilişkilerini bozulmasında bencillik ve narsizm hastalığı en büyük rolü oynamaktadır. Önce ben, yalnızca ben, hep ben diyen bu şeytani anlayış, maddi refahın arttığı ülkemizde bir kanser gibi yayılmaktadır. Yüce Rabbimiz kalbinde kibir taşıyanları her tür hikmet ve marifetten mahrum eder. Onlar kibirlerinden dolayı din büyüklerine, mürşitlere boyun eğmezler, kendi nefislerinin peşinden giderler, maneviyat yolundaysa geri kalırlar. Yüce Rabbimiz kibir sahipleri için şöyle der: Yeryüzünde haksız yere kibirlenenleri ayetlerimden uzak tutacağım. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Ama azgınlık yolunu görseler onu yol edinirler. Araf 146. Sufi eğitim metoduna göre salikin maneviyat yolunda ilerlemesi için onun mütevazı olması asıldır. Mürit öncelikle ihvanı içinde fani olmalı, yol arkadaşlarını her hususta kendine tercih etmelidir. İhvanını, mürşidini, kitabını ve peygamberini tazim etmeden kemale erilmez. Ne mutlu layığını tazim eden salih kullara. Profesör Doktor Süleyman Derin'in kaleme aldığı Yol Almanın Sırrı, Hakkı Tazim, Nefsi, Tahkir başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Bir başka yazıyla birlikteliğimize devam ediyoruz Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye. Muhammed Enes Karadeniz'in kaleme aldığı Mülkün Sultanlarından Tazim Tabloları başlıklı yazıyı paylaşacağız şimdi de. Muhabbet, tazim ve edep elbisesini kuşanarak kendine tezahür için vesileler arar. Ketmedilmesi yani gizlenmesi imkan dahilinde değildir. Ateş yanar da dumanı tütmez mi? İşte hakiki muhabbet de böyledir. Mutlaka izi, nişanı olur. Bu da kişinin efalinde, fiillerinde, akvalinde, sözlerinde ve etvarında yani tavırlarında tezahür eder. Kişi tazimde bulunduğu kişinin hem şahsına hem de ona dair ne varsa titizlik ve hassasiyetle hürmet ve bağlılık gösterir. Böylece kişi tazimde bulunulan kişinin idealini ideal kılar. Tazim ediciler, ihlasla ortaya koydukları tazimkar tutumlarını muhabbet, gayret ve samimiyetle tezyin eder. Bu netice, muhabbet ehlinin vefasının hücceti, delili olur. Osmanlı Devleti'ni kuran Osmanoğlu Hanedanı da başta İslam olmak üzere onunla alakalı her şeye karşı derin bir ihtiram beslemekteydi. İstisnasız bütün padişahlar peygamber aşığıydı. Nasıl olmasın? Bizzat Fahri Kainat Efendimiz kendisini çok sevdiğini dile getiren bir sahabiye şöyle mukabele etmiştir. Beni annenizden, babanızdan, eşinizden ve çocuklarınızdan daha fazla sevmedikçe hakiki manada iman etmiş olmazsınız. Osmanlı padişahları bu ikazı zatlarına müteveccih addederek peygamber muhabbetini hanedanın her ferdine ufak yaştan itibaren aşılamıştır. Öyle ki 36 Osmanlı padişahının isimlerine göz attığımızda dikkatimizi çeken ilk husus 6 tanesinin isminin Mehmet, 4 tanesinin Mustafa, 3 tanesinin Ahmet ve 2 tanesinin de Mahmut olduğudur. Yani Hazreti Peygamber'in evsafı, vasıfları, sultanların esması, isimleri olmuştur. Padişahlar kendilerinin ve evlatlarının onun ismiyle müsemma, onun sıfatlarıyla muttasıp olmasını en büyük bahtiyarlık bilmişlerdir. Peki padişahların peygamber sevgisi ve ona gösterdiği ihtiram yalnızca isim koymaktan mı ibarettir? Elbette bu sevginin çok daha mühim ve muhtelif misalleri mevcuttur. Peygamber sevgisinin padişahların fiil ve davranışlarına nasıl aksettiği ise başlı başına bir konudur. Peygamberin idealini kendi ideali bilen, cihat ve gazayı hayat tarzı belirleyen Osman Bey, ömrünün ahirinde oğlu Orhan Bey'e yaptığı vasiyetinde şöyle seslenmekteydi. Ertuğrul Osmanoğlusun, Oğuz Karahan neslisin, Hakk'ın kemter bir kulusun, İstanbul'u aç, güzar yap. Osman Bey bu vasiyetiyle Konstantiniyye'nin fethedileceğini tebşir eden hadisi şerife nail olmayı evlatları için en büyük miras olarak addetmiştir. Osman Bey'in vasiyeti nesilden nesile tevarüs etmiş ve 2. Mehmet bu manevi miras uğrunda İstanbul'u muhasara etmişti. Genç padişah kuşatmayı başlatmazdan evvel Boğaz'ın Rumeli yakasına büyük bir hisar inşa ettirmiş olup Rumeli Hisarı olarak bilinen bu yapının dört burcunu kuş bakışı olarak seyredildiğinde Muhammed okunacak şekilde inşa etmiştir. İstanbul'u fethederek hadis-i şerifteki müjdeye nail olan Fatih Sultan Mehmet, İslam tarihinde hiçbir mimari eserde eşine rastlanmayan ve ancak aşk ve muhabbetin emsalsiz bir misali olarak kabul edilmesi gereken bu eseriyle İstanbul'u fethetmekteki maksadın toprak ve ülke fethetmek değil, iki cihan serveri olan Hazreti Muhammed'in övgüsüne mazhar olmak olduğunu henüz yolun başındayken göstermiştir. Sultan II. Mahmud, Vehhabilerin Mekke'yi işgal ederek muvakkaten ellerinde bulundurduğu müddet zarfında oradaki birçok dini eseri tahrip etmesi hasebiyle evvela onları layık oldukları şekilde cezalandırmış, ardından da oradaki birçok binayı yeniden inşa etmiştir. Bununla da iktifa etmeyen Sultan, Hazreti Peygamber'in türbesini yeniden imar etmiş, bugün Yeşil Kubbe olarak bildiğimiz yeri yaptırmıştır. Ayrıca Efendimizin bizzat inşasında çalıştığı ve İslam tarihinde Cuma namazının kılındığı ilk yer olan Kuba Mescidini de tamir ettirmiş ve adet olduğu üzere tuğrasını koydurtmuştur. Ancak vaktiyle peygamberin elinin değdiği mescide yalnızca kendi tuğrasını koymayı edebe mugayir addederek kendi tuğrasının üstüne ve daha büyük bir cesamette Efendimizin tuğrasını yerleştirmiştir. 2. Mahmud gibi bir babanın oğlu olan Sultan Abdülaziz de ne vakit Mekke ve Medine havalisinden bir telgraf gelse edeben ayağa kalkar ve abdest alır, telgraf okunana kadar oturmazdı. Bu tavrını hasta olduğunda dahi sürdüren Sultan Abdülaziz, peygamberin komşuları olan Medine ahalisinin taleplerini dikkatle dinler ve yerine getirirdi. Yeri gelmişken belirtmek gerekir ki yalnızca Sultan Abdülaziz değil, bütün padişahlar hac mevsimi geldiğinde İstanbul'dan yola çıkan ve Surre alaylarına türlü türlü hediyeler bağışlar ve Kabe'ye vardıklarında orada arz etmelerini isterdi. Öyle ki Kanuni Sultan Süleyman, fırsat buldukça kendi eliyle imal ettiği ahşap kutuları satar ve parasını o sene gidecek olan Surre alayındaki bir vazifeliye gizli olarak verir ve şöyle derdi: "Al bu paraları, helal paradır, el emeği göz nurudur. Bununla Ravza-i Mutahhara'nın kandillerine gül yağı alsınlar. Belki şefaatimize vesile olur." Aynı Kanuni bir sabah uyanır uyanmaz saraydaki vazifelilerden birini çağırmış ve "Şu Mescid-i Nebevi'nin mihrabını yarım metre geriye çekin" emrini vermiştir. Hiç beklemediği bu emir karşısında şaşıran kişi, "Ferman başım üstüne ancak hikmeti nice ola" diye merak buyurunca, koskoca bir cihan padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman, peygamberi olan tazim ve hürmetine beyan sadedinde şunları söylemiştir: "Orada Allah Resulü namaz kılardı. Şimdi de namaz kılanlar var. Layık olan var, olmayan var. Mihrabı öyle öne çekin ki orada namaz kılacak olanların başlarını koyarak secde edeceği yer Efendimizin ayakları hizasına denk gelsin." Peygamber'e hürmet adeta Mekke ve Medine şehrini canlarından aziz eylemişti padişahları. Öyle ki padişahların hükümdarlık alametleri olan sarıklarının ön tarafına koydukları sorkuç, Mekke ve Medine'nin hizmetçisi olduklarını ifade eden bir semboldü. Zira hizmetçinin nişanesi süpürgesidir. Onlar bizzat Yavuz Sultan Selim Han'ın Şam'daki hutbede beyan ettiği üzere mukaddes beldelerin hakimi olarak değil, hadimi, hademesi olarak görüyor, bununla iftihar ediyordu. Öyle ki Sultan II. Abdülhamid, Harem-i Şerif'in süpürülmesi için meşhur marangozluk maharetini kullanarak kendi eliyle imal ettiği süpürgelerden göndermiş ve orada kullanılmasını emretmiştir. Padişahların Mekke ve Medine'ye olan muhabbeti sembolden ibaret değildi. II. Selim, Harem-i Şerif'in tamiri esnasında Kabe'nin etrafını çevreleyen soğan kubbeleri inşa ettirmiş, burada muazzam bir edep nişanesi olarak kubbelerin Kabe'den yüksek olmamasını emretmiştir. Böylece hac mevsiminde Kabe'ye gelen Hüccac, hareme yaklaştıklarında ilk olarak uzaktan Kabe'yi görsün istemiştir. Bu hassasiyet Osmanlı tarihi boyunca devam etmiş ve Harem-i Şerif etrafına Kabe'den yüksek bir bina yapılmamıştır. Velhasıl, zamanın mülkün sultanları, Cenab-ı Hakk'ın emrinin icabı olarak gönüller sultanı, Peygamber Efendimiz'e tazim ve hürmeti devlet idaresinde düstur-ül amel prensip olarak benimsemişlerdir. Zira edep iledir nizam-ı alem, edep iledir kemal-i adem. Evet, mülkün sultanlarından tazim tabloları başlıklı yazıyı paylaştık. Muhammed Enes Karadeniz imzasını taşıyordu aktardığımız bu yazı kıymetli dinleyicilerimiz. Ve son olarak bu akşam programımızda Mehmet Büyük Mut'u imzalı Kadim Ulema'ya Hürmet Vefadır başlıklı yazıyı aktaracağız. İlim tahsiliyle meşgul olmak Allah Teala'nın bu dünyada insana verdiği büyük ikramlardan biridir. Özellikle mesleği gereği kitap, kütüphane, öğrenci yetiştirme, mütalaa ve müzakere gibi hususiyetlerle meşgul oluyor olmak, maddi kaygıların artıp dünyevileşmenin matah olduğu bir zaman dönemde insanın kendisini Ashab-ı Kehf gibi hissettirici ikramlardır. Bu sebeple dünyevileşme veya maddi imkanları artırma gibi bir maksatla yapılan ilim tahsilinde neticenin elde edilmesi mümkün değildir. Kadim ulemadan nakledilen, "Fakirliğe sen nerede yaşarsın, yerin yurdun neresidir?" diye sordum. "Fakirlikte alimlerin sarığında yaşarım, yerim yurdum ilim erbabının yanıdır" diye cevap verdi şeklindeki hisseder benzetme, ilimle meşgul olanların maddi kaygılar gütseler dahi bunun mümkün olmayacağını göstermektedir. Nitekim günümüze gelinceye kadarki süreçte katlar, villalar, saraylarda yaşayıp da ilim tahsilinde arpa boyu yol kat edip bununla iftihar eden tek bir alim dahi olmamıştır. Bununla alakalı alimlerin hayatlarından nakledilen kıssalar hep ibretlik olmuş, bugün rahat imkanlar içinde kolayca erişebildiğimiz tefsir, hadis, fıkıh ve diğer şer'i metinlerin bize ulaşıncaya kadarki serüvenleri hep yokluk, zorluk, fedakarlık ve zahmetle yoğrulmuştur. Şayet ilimden bir nasip elde edebilmek isteniyorsa, fakirliğin tadına bakılmadan bu mümkün olmaz diyen, hicret yurdu Medine-i Münevvere'nin imamı İmam Malik'in fakirlik ve imkansızlıktan dolayı evinin damından bazı ağaçları çıkarıp sattığını, elde ettiği 3-5 kuruşluk gelirle ilim tahsiline temin etmek zorunda kaldığı nakledilmektedir. Ömer bin Hafs'ın naklettiğine göre hadis yazmak için Basra'da bulunan İmam Buhari'nin bir süre gözlerden kaybolduğunu, arayıp soruşturduktan sonra İmam Buhari'yi elinde avucunda hiçbir şeyin kalmadığı için küçük bir evde üzerinde kıyafet yokken bulduklarını, bunun üzerine birkaç kimseden topladıkları ufak bir meblağla ona kıyafet aldıklarını ve İmam Buhari'nin bu kıyafetler sonrası Basra'da hadis yazmaya devam ettiğini nakletmektedir. Aynı şekilde Ebu İshak Eş-Şirazi'nin ne yiyecek ne de giyecek bir şeyinin olmadığını nakleden Ebul Abbas el-Cürcani, bir gün Bağdat'ta Ebu İshak Eş-Şirazi'nin yanına gittiklerini, ancak üzerinde vücudunu tamamen örten düzgün bir kıyafet olmadığı için tam doğrulamadan gelen misafirlerini ağırlamak durumunda kaldığını nakletmektedir. Kadim medeniyetimize ait ilmi birikimin kıyamet arifesinde yaşayan ahir ümmet olan bizlerden beklediği tek şey vefa, hassasiyet, hamiyet ve gayrettir. Ulemamızın manevi mirasını maddi beklentilere değişmemek, onları tahkir, tezyif etmemek ve küçük görmemektir. Kadim ulemadan bize ulaşan her bir eserin arka planında gösterilmiş binlerce zahmet ve fedakarlığın olduğunu göz önünde bulundurarak, artık bu eserlerin miadı doldu, bunlarla bir yere varamayız. Bu zamanda da Razi, Gazali, Beydavi mi okunur, hangi yüzyıldayız gibi zülfü yara dokunacak sözlerle fil dişi kulelerimizden adalet dağıtmak ulemaya yapılacak en büyük vefasızlıklardan biridir. Açıkçası konfor alanlarımızdan çıkma ve ilave zahmete girme kaygısıyla normal rutinden farklı olarak bir saat daha az uyumayı dahi göze alamazken, geceleri binek edin ki seni menziline ulaştırsın yaklaşımını düstur edinen vefakar ulemanın vebaline girmek, ilmi, fikri, irfani ve ahlaki kazanımları kendilerine borçlu olduğumuz ulemaya yapılan vefasızlığın ötesinde birer zulümdür. Elbette kadim olan eserlerle yeni hadisleri mezcetmek, karşılaşılan hadislere karşı yeni argümanlar üretmek gereklidir. Ancak bu argüman kadim olanın reddiyle yahut reddi mirasla değil, keşfi kadimle mümkün olacaktır. Kendi tarihiyle bağları tamamıyla kesilmenin ötesinde diline, kültürüne, mirasına, ecdadına ve efkâr-ı umumiyesine düşman edilmiş bedbaht bir kavmin kaçak güreşle ve kimi zaman statükonun engelleriyle ayakta kalmaya çalışan fertleri olarak bizler bedbin bir yaşam süremeyiz. Bugün modernitenin pragmatist ve bencil rüzgarına kapılıp bu vakte kadar Seyyid Kutup, Muhammed Gazali, Hasan el-Benna okuduğum için siyasal İslamcı oldum. Onun yerine felsefe, kelam, akaid veya başka ilimler okusaydım veya Cüveyni, Gazali ve Razi okuyup dilci, akılcı ve mantıkçı olsaydım gibi yaklaşımlar ortaya koyan kimselere ne okudukları ne de okumayı isteyip de okumaya yanaşmadıkları fayda vermemektedir. Bilinmelidir ki Seyyid Kutup'la Gazali birbirinin muadili veya alternatifi değildir. Razi ile Cüveyni okumak modern metinler okumaya engel değildir. bir ilimde derinleşmek ve ihtisas sahibi olmak, başka fenlerde ve ilimlerde okumalar yapmaya veya fikir sahibi olmaya mani değildir. Buna rağmen popülist hareket edip herkesin davrandığı gibi davranan, kendisine hazırlanan ruhsuz ve duygusuz kitap listelerine aldanıp, kendisi için bir anlam ifade etmeyen kitaplarla meşgul olan yahut okuduğu için allame olacağını vehmettiren eserlerle zaman kaybeden kimselerin vakti zamanında okumayı kendine yakıştıramadığı, beğenmediği veya başka saikler sebebiyle Gazali, Razi okumalarının faturasını ömrünü şehadet atmosferinde tamamlayan kimselere kesmesi, derdi ilim olan bir Müslümana yakışmaz. Bu sebeple hangi eseri niçin okuyacağını bilmeyen yahut neyi nerede bulacağından haberdar olmayan bir kimsenin ciltler dolusu eserler okuması bu kimseye arpa boyu dahi mesafe kat ettirmeyeceği de malumun ilamıdır. Maksadına matuf ve mahalline masruf olmayan okumalar, nefis taşıyan ve içinde bulunduğu zamanın algılarına teslim olan insana haddi aşan sözler söylettirmektedir. Hayatını İslam'ı anlamak ve anlatmak üzere teksif eden ve bu uğurda ömrünü tamamlayan kimselerin kalemine mürekkep yerine ciğerinden kan çekerek tehlif ettikleri eserleri tahkir etmek kadim ulema için güneşi balçıkla sıvamaya benzer. Zararı onlara değil, sözün sahibine dokunur. Unutulmamalıdır ki, İbni Asakir, alimin eti zehirlidir demektedir. Bu sebeple, kasten veya sehven, hazer etmeden eti yenilen, hakkına girilen ve ardından atıp tutulan ulemanın, şühedanın, ömrünü İslam düşmanlarına cevap üretmekle ifa etmiş samimi insanların ahı, manevi mirası o kişiyi zehirler. Gayretullah'a dokunur. İş işten geçtiğinde telafisi de olmaz. Bu türlü bir tavır içinde olmak maalesef manevi bir hastalıktır. Çözüm arayışında olanların, derdine derman olmak isteyen kimselerin öncelikli olarak hakkın teslimi ve vefanın ifası için Abdülfettah Ebu Kudde merhumun Sahahat min sabril ulema, ulemanın ilim yolunda gösterdikleri gayretler, geçirdiği safhalar kitabına bakmaları ve reçetelerini burada aramaları en azından çözüm için önemli bir merhale olacaktır. Allah Teala bizleri, kendileriyle aramızda akide ve iman farkı olan kimselerin dümen suyuna girmekten muhafaza buyursun. Kadim ulemanın iman, ilim, irfan ve fikir hassasiyetine sahip olmayı, vefadan ayrılmamayı, izzetli duruştan taviz vermemeyi cümlemize en az kadim ulemanınki kadar nasip etsin. Değerli dinleyenlerimiz, Mehmet Büyükmut'un kaleme aldığı Kadim Ulema'ya Hürmet Vefadır başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak bu akşam Sesli Dergi'de Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2024 sayısından aktardık yazılarımızı. Geçeniz hayır olsun efendim. Hoşçakalın.